Ayrım 24, sayfa 278. Tayfun, John Gordon Davis. Gökyüzündeki mavilik 9 ejderha dağının arkasında kaybolmuş, deniz kararmaya başlamıştı. Çatıda 30 kişi kalmış, kapıdan gelen duman ortalığı kaplamıştı. İnsanlar artık güçlükle soluk alabiliyorlardı. Jack su deposunun yanına çömeli patlayıcı maddeyi yerleştirdi. Bu arada iskemlede bir adam çatıdan uzaklaşıyordu. Ufuktan üçüncü helikopter göründü ve pervaneleri dumanını dağıtmaya başladı. Jack helikoptere el salladı. Helikopter alçalıp iki ip merdiveni sallandırdı. ''Binin!'' diye bağırdı Jack. Hepsi merdiveni çılgınca yakalayıp bir an önce bu cehennemden kurtulmak için itişip kakışmaya başladılar. Jack, Big Sherry'i kolundan yakalayıp ''Haydi bin!'' diye haykırdı. Big Sherry ciyak ciyak bağırarak ''İtfaiyeci Bey, önce arkadaşım gitse daha iyi olacak!'' dedi. Jack uçuşan saç yığını arasında kıpırdayan dudakları ve şahane memeleri gördü. ''Bin haydi!'' dedi üzgün bir ifadeyle. ''Ama itfaiyeci Bey!'' Adamlardan biri onu yakalayarak merdivene doğru itti. Big Sherry sırt üstü düşecek gibi oldu. Başka biri ip merdiveni yakalayıp onun yerine tırmanmaya başladı. Jack avazı çıktığı kadar bağırdı. ''İn aşağıya!'' Helikopter biraz yükseldi. İnsanlar merdivene asılı sallanıyorlardı. Harry Howard pervanelerin sert rüzgarında merdiven sallanarak yanından geçerken avazı çıktığı kadar bağırarak merdiveni iki eliyle yakaladı. Bu onun için ölümle yaşam arasındaki tek gerçek bağdı. Ayaklarıyla yerden kuvvet almaya çalıştı. Helikopter onun ağırlığından iyice sallanmaya başladı. Herkes merdiveni bırakması için haykırıyordu. ''Geri dön Harry, düşeceksin!'' diye bağırdı Big Sherry. Harry çatının üstüne merdivene tutunmuş sallanırken Big Sherry onu pantolonundan yakaladı ve dizlerinin üstünde sürünerek ''Bırak onu Harry!'' diye bağırdı. İtfaiyeci Jack de Big Sherry'nin arkasından bağırıyordu. ''İsa aşkına bırak onu!'' Big Sherry sendeledi. Jack onu arkasından sertçe itti. Elleriyle kadının beline sarılmış, yüzü onun iri kalçaları arasında kaybolmuştu. Helikopter iki ip merdivenden sarkan insanlarla biraz daha alçaldı. Merdivene asılı insanlardan korkunç çığlıklar yükseliyordu. Helikopter birden ters dönerek kaldırıma doğru hızla alçalmaya başladı. Caddeden ve helikopterden duyulan çığlıklar ortalığı kapladı. Helikopter uçuşan alevlerin arasında yanarak caddeye düştü. Beşinci kısım. McAdam dümenin yanında bir eliyle başını, diğeriyle viski şişesini tutmuş, sersemlemiş bir halde oturuyordu. Wong dümen güvertesine uzanmış uyuyordu. McAdam da uzanmak için can atıyor ama eğer uzanırsa bir daha kolay kolay kalkamayacağını da biliyordu. Fırtınayla savaşmaktan bitkin düşmüştü. Hava bunaltıcı derecede sıcaktı. Tepelerindeki gökyüzü masmaviydi ama dağın arkası kararmış ve bulut kümeleri yavaşça yaklaşıyordu. Rüzgarı bekleyerek oturmaya devam etti McAdam. Yelkenliği demirleyecek yeni bir yer bulmuşlardı. Teknenin burnu güneydoğuya doğru çevrilmişti. Deniz alabildiğine kabarmış, dalgalar yelkenliğe çarpıp duruyordu. McAdam kararlı bir tavırla ayağa kalktı. ''Wong!'' Wong kımıldamadı. ''Wong arkadaşım!'' eğilerek onu sarstı. Gözlerini açan Wong yerinden doğruldu ve şaşkın gözlerle ona baktı. ''Rüzgarlar geri geliyor. Neredeyse sular yeniden yükselmeye başlayacak. Bu kez dalgalar daha da sert olacağa benzer.'' Wong ayağa kalktı. McAdam can yeleğini uzattı. ''Direkt tarafına gideyim mi?'' ''Hayır.'' McAdam viski şişesini bırakıp sigarasını yaktı. Biraz sonra rüzgar ejderha kükremesini andıran bir sesle esmeye başladı. McAdam'la Wong'u yakalayan yüksek dalgalar Güney Çin Denizi'nin dışından bir yerlerden geliyordu. Adalara çarparak daireler çizerek Hong Kong limanına doğru ilerlemeye devam ettiler. Büyük yük gemilerinin ve yelkenlerin üstünden atlayan dalgalar caddelerdeki arabaların sulara kapılıp sürüklenmesine neden oldular. İki adam boyundan yüksek olan bu dalgalar dükkanların vitrinlerini ve kapılarını yerlerinden söküp attılar. Gonzales adlı şilep de dalga kırandan kopup caddeye sürüklendi. Bu büyük ve korkunç dalgayı Macadam onlardan 500 metre uzaktayken fark etti. Yelkenli yine demir taramaya başlamıştı. Wong dümene geçmiş Macadam da kendini direğe bağlamıştı. Hayatında gördüğü en büyük dalgaydı bu. Onlara doğru sanki bir su duvarı gibi yaklaşıyordu. ''Dikkat et!'' diye Wong'a bağırdı. Bu korku, nefret, öfke dolu ve öleceğini bilen bir adamın aykırışıydı. Bu korkunç dalganın onun sevgili beton yelkenlisini alabora edeceğini de biliyordu. Rüzgarda Macadam Wong'a bir kez daha bağırdı, sonra bağlı oldu, direğin ipini çözdü ve sürüklenen demire doğru yürümeye çalıştı. Wong yağmurun ıslattığı camdan dalgayı tam olarak seçemiyordu ama Macadam'ın demire doğru gittiğini ve bağırarak ona bir şeyler söylemeye çalıştığını fark etti. Dalga 100 metre kadar daha onlara yaklaştıktan sonra Wong ancak onu görebildi. Dümene sarılarak bir an bu su duvarında ne olduğunu anlamadan baktı. Sonra Macadam'ın niçin bağırdığını anladı. ''Çabuk kaçalım buradan!'' diye korkuyla haykıran Wong, dümeni sımsıkı tutarak tam yol ilerlemeye çalıştı. Macadam ana direkten dümene doğru gitmeye çalıştı. ''Dayan Wong!'' diye bağırarak bir eliyle ipi çözmeyi denedi. Tek elle bu işi beceremeyeceğini anlayınca tutunduğu direkten elini çekti ve iki eliyle ipi kavrayıp bir kez daha çözmeye çalıştı. Ama beceremeyip yere yuvarlandı. Dalga ayağa kalkmasını engelledi. Dizlerinin üstünde yürümeyi deneyerek çakısını aradı, bulamayınca öfkeyle küfretti. Dalgalara korkuyla baktı. Bu işten sağ salim kurtulamayacağını hissediyordu. Korkunç dalga artık çok yakınlarındaydı. Bir tazı gibi koşarak onlara yaklaşıyordu. Macadam direğe sarılarak Wong'a bağırdı. ''Tam yol ileri!'' Wong yelkenlerin hızını arttırdı, direğe sarılmış dengesini sağlamaya çalışan Macadam'ın dışında hemen hiçbir şey göremiyordu. Ayaklarını açmış bütün gücüyle dümeni çevirirken bu korkunç dalganın onu öldüreceğinden emindi. Dalga 30 metre yaklaştığında onu tekrar gördü Wong. Yaklaşan kahverengi deniz duvarından ne yelkenli ne de kendileri kurtulabilecekti. Korkuyla hızı daha da arttırmaya çalıştı. Yelkenlinin kürekleri denize düştü. Macadam birden yanı başındaki dalgayı gördü ve bağırdı. ''Hayır, hayır, geri dön!'' Wong dümeni hızla kırdı. Macadam arkasına bakınca ölüm saçan dalganın kıvrıla kıvrıla yaklaştığını gördü. Dalga gök gürültüsüne benzer bir sesle yelkenlinin kıçına çarptı, dümeni parçaladı ve yelkenliği Shatin köyüne doğru sürüklemeye başladı. Dalganın sürüklediği yelkenli önce sahile çarptı, sonra da parçalanan teknenin bir bölümü caddeye doğru sürüklenirken bir bölümü de arka taraftaki pamuk tarlaları arasında kayboldu. Beline bağladığı ipi sıkı sıkıya tutmaya çalışırken direk kırıldı ve Macadam havaya fırladı. Kurtulmaya çalışırken kendini pamuk tarlalarının arasında buldu. Sahilde dalgalar kayıkları, yelkenleri, insanları pamuk tarlalarına ve demir yolunun üstüne atıyordu. Shatin köyü sular altında kalmıştı. 13 saatten beri etkisini sürdüren Rose Typhoon'unda rüzgarın hızı saatte 190 mile ulaşmıştı. Ucuz evler bölgesinde 10 duvar yıkılmış, hangarlardaki patlamalar sonucunda 3 uçak parçalanmıştı. Hava, deniz ve kara kuvvetlerine bağlı 500 asker evsiz barksız kalan 62 bin kişiye yardım etmiş, binlerce turist otellerinde mahsur kalmıştı. Binden fazla yelkenli batmış ve 200 kişi boğulmuştu. Shatin binicilik ahırında korkunç dalgayı gören bir seyis, 10 tane atı kurtarmayı başarmış ama diğerlerinin sele kapılarak telef olmasına karşı bir şey yapamamıştı. 1000 tonluk gemiler Kai Tak havaalanı pistine sürüklenmişlerdi. Tramvay büyüklüğündeki kaya dağdan aşağı yuvarlanarak 11 gecekondu mahallesini yerle bir etmiş, aşağıdaki Çin mezarlığında mezar taşlarını ve tabutları parçalamış, iskeletler ve kemikler etrafa saçılmıştı. 4 adam arkadaşlarına yardım ederken çatıdan aşağı yuvarlanmışlardı. 27 tayfun partisi her şeye karşın devam etmişti. Amerikan yük gemisinin demiri Hong Kong ve Kowloon'un telefon ve telgraf hatlarını parçalamış, bölgede haberleşme durmuştu. İtfaiye 5000'in üstünde insanı yanmaktan, boğulmaktan ve ezilmekten kurtarmıştı. 4000'in üstünde araba parçalanmış, sele kapılmış ya da devrilmişti. 37 gemi kayalara çarpmıştı. Rose Tayfunu Çin'e doğru ilerliyordu. Rüzgarların şiddeti yavaş yavaş azalmaya başlamıştı ve gün aydınlanmaya başlıyor, gökyüzü eski maviliğine kavuşuyor, liman yeniden görülebiliyordu. Dağdan akan çamurlu sel suları caddelere dökülüyordu. Tayfun uzaklaşmıştı, büyük yağmurlar başlamak üzereydi. 13. Bölüm. Rose Tayfunu'nun ardından Çin denizinin karşısındaki yoğun bulut kümelerinden yağmur yağmaya başladı. Son rüzgarlarla başlayan yağmur caddelerin, damların ve ambulansların üstüne yağıyordu. Daha sonra da rüzgar tümüyle durdu. Liman tekrar ortaya çıktı. Dağlardan inen toprak setlerin üstünden dönemeçli yollardan akan sular beraberinde kaya ve taş parçalarıyla ağaç dallarını da sürükledi. Yağmur olanca şiddetiyle yağmaya devam etti. Birinci kısım. Vanessa Shatin köyünün tepesindeki Aslan Kayası tünelinin girişinde arabadan inerken yağmur hızlanmıştı. Onunla birlikte iki de polis vardı. Köy yağmurda sisli ve gri renkteydi ama yine de pamuk tarlaları arasına saçılmış yelkenleri görebiliyorlardı. Su bütün köyü kaplamıştı. Köye yaklaştıkça Vanessa arabanın hızını arttırmış ve ıslak yolda kayan lastiklerle ilerlemeye çalışmıştı. Fakat sağanak yağmur yüzünden denizi göremiyordu. Son dönemeci de döndü. Önündeki yol su altında kalmıştı. Yanında oturan Çinli polis su çok derin hanımefendi. Sekong yoluyla gitsek daha iyi olacak dedi. Hayır Allah kahretsin oradan saatler sürer. Arabayı birinci vitese takarak yavaşça suların içine girdi. Su tekerlekleri örtmüştü. Vanessa yolu göremiyordu. Nehirde araba kullanmak gibi bir şeydi bu yaptığı ama sonuna kadar dayanmaya kararlıydı. Suda ilerlemeye başladılar. Yanında oturan polis gözünü yoldan ayırmıyordu. Yolda dönemeç var mıydı? Hatırlamıyorum hanımefendi. Vanessa araba için hiç üzülmüyordu. Onun için tek önemli şey arabayı pamuk tarlalarına saplamadan yoluna devam edebilmekti. Yoksa bu su içindeki yolda yürümeleri gerekecekti. Yolun sol tarafında ölü bir at gördü. Daha sonra parçalanmış yelkenler gözüne ilişti. 200 metre kadar daha ilerlediler. Sonra Shatin köyünün ilk binaları yağmurun altında belirdi. Vanessa artık yolun dümdüz olduğundan iyice emindi. Motoru zorlayarak ikinci vitese geçti ve araba birdenbire zınklayarak durdu. Allah kahretsin. Vanessa kendine kızarak direksiyona yaslandı. Vitesi boşa alarak arabayı tekrar çalıştırmaya uğraştı. Ön tekerlekler suda kaygan bir ses çıkardılar ve araba yerinden kıpırdamadı. Olamaz. Hiç vakit kaybetmeden kapıyı açıp şemsiyesini alarak dışarı çıktı. Özür dilerim baylar, haydi. Dizlerine kadar suya battı. Arabanın kapısını sertçe kapadı, su çizmelerini örtmüştü. Polisler de arkasından sabırla ilerlemeye başladılar. Polis memuru telsizle olan biteni Çince anlatıyordu. Vanessa sular içindeki yoldan köyün dış mahallelerine geldi. Polisler de peşindeydi. Etraf tavuk, kedi, köpek, manda ve at ölüleriyle doluydu. Sağanak yağmur devam ediyordu. İlerideki kırmızı yangın tulumbalarını, mavi polis kamyonlarını, ambulansları ve birbirine sarılmış insanları gördü. Çöken duvarlarla darmadağın olmuş damların arasında yüksek bir binanın sağ tarafında paramparça olmuş bir yelkenli vardı. Alan cesetlerden geçilmiyordu. Umutsuzca çevresine bakındı. Her tarafta koşuşan itfaiyeciler ve polisler vardı. Land Rover'ın yanında telsizine bir şeyler söyleyen bir itfaiyeciyi gördü. Koşarak yanına gitti. Adam şunları söylüyordu. 117'nin üstünde ölü. Cesetler etrafa saçılmış. Vanessa'ya yorgunlukla baktı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama Taipo'ya gitmek istiyorum. Yol açık mı acaba? Hayır hanımefendi, yol ve demir yolu seller altında kaldı. Ancak Sekong yoluyla gidebilirsiniz. Vanessa eliyle arkadaki yolu göstererek, arabam yolda kaldı dedi. Size şu anda ne yazık ki araçlarımdan birini veremem.
Tabii anlıyorum. Jake McAdam adında birini arıyorum. Tanıyor musunuz?
Adını duydum. O korkunç dalgada Şatin de miymiş?
Teknesiyle burada bir yerlerde olmalı.
İtfaiyeci ona baktı. Eğer teknesindeyse...
Yorgun bir şekilde derin bir soluk aldı.
Benimle gelin lütfen.
Araçların ve insanların arasında yol açarak ilerlediler. Ellerinde tabancaları, gözleriyle çevreyi tarayan iki polis de arkalarından geliyordu. Kalabalığa yaklaştılar. İtfaiyeci bu kalabalığı yarınca Vanessa'nın yüzü bembeyaz kesildi. Yerde yan yana konmuş yüzlerce ceset vardı. Çinliler bu ceset yığını arasında yakınlarını arıyor, hüngür hüngür ağlıyorlardı.
Birkaç tane Avrupalı var, onlara bakabilir misiniz?
Vanessa ceset yığını arasında ilerlemeye başladı. Ölülerin yüzleri çamur içindeydi. Aman tanrım, Jacob! Kalbi çarparak cesetlerin arasında yürümeye devam etti. Hepsi sırt üstü yatırılmıştı. Aralarında çocuklar da vardı. Sersem demişti. Midesi bulandı. Yüreği korkuyla daralmıştı. Acıma bir de duyamıyordu. Onun cesediyle karşılaşma olasılığı Vanessa'yı perişan ediyordu. Çocuk cesetlerine bakamadı. Bu ölü yığını arasında parçalanmış çamurlu yüzlere bakarak yavaşça yürüdü. Bir kadın küçük bir çocuğun üstüne eğilmiş yüzünü inceliyordu. Birden istelik bir şekilde kahkahalarla gülmeye başladı. Vanessa Avrupalı erkeklerden birinin cesedine yaklaştı. Kalbi gümbür gümbür çarpıyordu. Bu yaşlı bir rahibin cesediydi. Sonra da onun yanındakilere baktı. İki hasta bakıcının bir cesedi kaldırdıklarını göz ucuyla gördü. Önündeki adamlardan biri bağırdı.
''Burada yaşayan biri var.''
Hasta bakıcılar sedyeyi çamurun içine bırakıp koşarak o tarafa doğru geldiler, adamın yanına çömeldiler. Biri adamın nabzına bakarken diğeri de ağzını onun ağzına yaklaştırıp suni solunum yaptırmaya başladı. Vanessa aceleyle cesetlere bakmaya devam etti. Az ileride kahverengi saçlı, yüzü çamur içinde kalmış bir ceset gördü. Sağanak yağmurun altında bir süre öylece kala kaldı, şaşkınlıkla cesede baktı, başını sallayarak eliyle yüzünü örttü, soluk soluğa kalmıştı. Bu o değil. Sendeleyerek yürürken bir yandan gülüyor, bir yandan da ağlıyordu. Jacob değil. Neşeyle itfaiyeciyi arayıp olanları anlatmak istedi, o da Vanessa'ya doğru yaklaşıyordu. Bu Bay McAdam, beton yelkenlisi olan adam mı?
Evet, köyün arkasını gösterdi. Araştırdım. Beton yelkenlinin orada olduğunu öğrendim.
Vanessa sağanak yağmurun altında sular içinde kalmış caddede ağlayarak koşmaya başladı. Polisler de onunla birlikte koşuyorlardı.
Düştü, toparlanarak tekrar koşmaya devam etti.
Sonra pamuk tarlaları arasındaki ilk yelkenliği gördü ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Jacob! Kalbi çarparak koştu. Bu yelkenli McAdam'ınkinden çok küçüktü. İlerideki yelkenleri fark etti. Jacob! Yağmur hızlanmıştı. Yelkenlilere yaklaşıncaya kadar düşe kalka, sulara bata çıka koşmaya devam etti. Şimdi yelkenliler 100 metre ötesindeydi. Elleriyle gözlerini siper ederek baktı ve kalbi yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başladı. En uzaktaki yelkenlinin Jacob'ın teknesi olduğundan emindi. Yolun kenarından pamuk tarlaları arasına atladı, yere kapaklandı, doğrulmaya çalıştı. Çizmeleri çamurun içinde kaybolmuş, su beline kadar çıkmıştı. İnat ve öfkeyle doğruldu, polisler arkasından geliyordu. Çamurun içinde ağırlaşan ayaklarıyla ağır ağır ilerlemeye devam etti. 50 metre gittikten sonra durmak zorunda kalmıştı. Soluk soluğaydı, bacakları titriyordu. Elini gözlerine siper ederek sağanak yağmurun altında yelkenliği görmeye çalıştı. Polisler de soluk soluğa kalmışlardı.
Siz burada kalın, biz gider bakarız.
Hayır, teşekkür ederim, ben gideceğim.
Yağmurda yelkenler görünmüyordu.
100 metre kadar ilerledikten sonra yelkenliği daha net görebildi. McAdam'ın yelkenlisiydi bu. Yelkenlinin önünde bellerine kadar suya gömülmüş 6 tane manda gördü. 4 adam yelkenliği çamurdan kurtarmaya çalışıyordu. Jacob! Suyun içinde ağlayarak koşmaya başladı. Lütfen tanrım! sendeleyerek körlemesine koşmaya devam etti. Artık yelkenliği göremiyordu, ağlamaya başladı. Yelkenliğe 50 metre kadar yaklaştıktan sonra yağmurun arasından tekrar görebildi ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Jacob! Yine yere kapaklandı. Çamura bulanmış bir halde kalkarken hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ve birden onu gördü. Suyun içinde Vanessa'ya doğru yaklaşıyordu. Genç kadın haykırdı, sendeledi ve adamın kollarına atıldı. MacAdam ona sımsıkı sarıldı. Vanessa onu çılgınca öperken bir yandan gülüyor, bir yandan da ağlıyordu. 24. Ayrımın Sonu. Sayfa 289.